Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Yani bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle ticari hayatla ilgili çeşitli sorular ulaştı. Onların üzerinde duracağız inşallah. Şimdi tabii dünyaya insanoğlu bir imtihan için geldi. Dünya hayatı belli bir dönemi kapsıyor. Dünyada yaşayabilmesi, istifade edebilmesi, bir takım rızıkları edinmesine bağlı. Bunlar da insanoğluna zaten bahşedilmiş. Dünya gezegeni insanoğlunun emrine ve tasarrufuna verilmiş. Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri, madenleri, deniz ürünleri, efendim bitki örtüsü. Her şey insanoğlunun istifade edeceği şekilde düzene sokulmuş. Yüce Allah tarafından planlı, programlı, ekolojik dengeler dediğimiz sebep-sonuç ilişkileri kuralına da bağlı bir sistem kurulmuş. Tabii bu rızık edinmede Cenab-ı Hak Razzak-ı Kerim, rızık Cenab-ı Hakk'ın uhdesinde ama insanoğlu bunu aramakla, elde etmekle mükellef. Yani Hazreti Ömer'in dediği gibi hani size gökten ne altın yağar ne gümüş yağar, çalışın demiş şeylere. Yani kenarda çalışmadan herhalde başkalarından yardım bekleyen birileri olduğunu fark etmiş Hazreti Ömer. Kenarda gölgede oturuyorlarmış. Herkes çalışırken çalışmaya gerek duymayan, herhalde başkalarının yardımıyla geçinmeye çalışan kişiler olabilir. Sormuş, siz ne yapıyorsunuz demiş onlara. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz demişler. Allah her şeye kadirdir. Dilediğine rızık verir, dilediğine vermez. Biz ona güveniyoruz. Biz aç kalmayız. Demek ki etrafta onlara o şekil Allah'a bunlar çok güvenen kişiler, yardım edelim diyen de olabilir. Açta kalmayabilirler. Ama ne olur? Dilencilik olur. Başkasına güvenmek olur. Hazırcılık olur. Hazreti Ömer olmaz öyle şey demiş. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Siz tevekkül eden değil, teekkül edensiniz. Hazırdan yiyen. Kendi alın teriyle değil de başkasının alın terinden yemeye çalışan kimselersiniz. Dolayısıyla siz burada ne kadar bekleşirseniz bekleşin, gökten üzerinize altın da yağmaz, gümüş de yağmaz. Hadi işinizin başına demiş. Oradaki toplu dağıttığı rivayet edilir. Ana ölçü bu. Yani herkes dünyada bir arayış içinde, rızık arayış içinde olması gerekiyor. Tabii Cenab-ı Hak bir takım insanların rızkını birbirine bağlamış. Yükümlülükler yüklenmiş muhakkak. Diyelim çocukların rızkı, eğitimlerin sağlanması, kız çocuğu evleninceye kadar, erkek çocuğu meslek sahibi oluncaya kadar anne babanın üzerindedir denmiş mesela. Nikahlı hanımının, eşinin yine nafakası, geçimi erkeğin üzerine vaciptir denmiş. Yani çalışacak olan ağırlıklı ailede kişiler bellidir rızkı temin etmede. Herkesi mutlaka işte 10 yaşındaki çocuk da çalışsın, kendi rızkını kendi temin etsin. Değil tabii ki mesela. Veya hanımefendi kendi de çalışsın, kendi rızkını temin etsin. Böyle bir mecburiyet yok ama çalışırsa alülala tabii ki. Yani erkeğin çalışarak elde ettiği rızık, ailesini geçindirirken ne harcadıysa sadakadır buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka hükmündedir. Demek ki erkek 20 yaşında evlendi diyelim. 60 yaşına girdi. Dolayısıyla 40 yıldan beri hanımına ve çocuklarına ne harcadıysa, çalışarak çabalayarak neleri sarf ettiyse bunlar sadaka hükmündedir buyuruluyor hadis-i şerifte. Sadaka sevabı kazandırıyor yani erkeğe. Sanki bunları 40 yıl süreyle fakirlere tasadduk etmiş gibi ecir alıyor. Hanım da çalışıyorsa veya hanımın geliri varsa o da aile ihtiyaçlarına sarf ediyorsa Allah Resulü onun kocasına göre iki kat sadaka sevabı alacağını ifade buyurmuş. Bu da ayrı bir yön. Hanımlar için büyük müjde aslında. Çalışan hanımlar için. Çoluk çocuğunu evine imkanlarını harcayan ailenin bir an önce refaha kavuşmasını, ev sahibi olmasını, araba alabilmesini, çocukların çok daha güzel yerlerde eğitim görmesini, annelerinin de katkıyla sağlamalarda anne neyi sarf ediyorsa iki kat sadaka sevabı alır buyurulmuş. Mesela Eshab-ı Kiram'da Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anh'a ve başka bir hanım. Varlıklıcaymışlar. Herhalde anne babadan gelen miras yoluyla fakirlere zekat dağıtıyorlarmış. Dolayısıyla bir ara kocaları işsiz kalmış, eve bir şeylere getiremiyormuş. Peygamberimize sormak için gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle biz başkalarına, fakirlere yardım ediyoruz. Ama kocalarımız bir şey getiremez oldu, işsiz kaldı. Acaba eve harcasak bize ecir olur mu diye sormuş. Allah'ımız elbette demiş. Elbette ecir olur. Hem de kocanıza göre iki kat ecir alırsınız. Birisi nikah bağı, akrabalıktan meydana gelen, nikah bağından meydana gelen sadaka. Diğeri de zaten dışarıya vermeyi düşündüğünüz, fakir fukaraya vermeyi düşündüğünüz sadaka sevabı olmak üzere Cenab-ı Hak size iki kat ecir verecektir buyurmuş. Demek ki eve harcamalarda, emek vermelerde, çocukların eğitimi, efendim geçimi vesairesi konusunda hanımın gayretleri oluyorsa hanım kocasına göre iki kat ecir alacağı hadis-i şerifte ifade buyurulmuş. Biz böyle sistem devam ediyorken dünya hayatımızda, ticari faaliyetlerimizde İslam'ın getirdiği tabii bir takım kurallara uygun olarak bütün bunlar yapılırsa, çalışıp çabalamak, rızık edinmek, eve sarf etmek, başa kalkmadan, birbirini kırmadan, güzel bir geçim içinde bütün bunlar İslami şuur içinde yapılabiliyorsa değer kazanıyor, ibadete dönüşüyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bu Mısır, Suriye, Irak tarafları fethedilir, valiler tayin edilmiş oradaki şehirlere. Valilere şöyle bir genelge göndermiş. Bir satırlık ama çok şey ifade ediyor. La yebi'u fi sukna illa men tefekaha fi'd-din. Bir cümlelik genelge. Valilere şöyle diyor. Bütün esnafı, tüccarı toplayın. Kendilerine şunu bildirin. Hangi çeşit ticaretle uğraşıyorsa, hangi meslekle meşgul oluyorsa, kendi işiyle, ticaretiyle ilgili fıkhi hükümleri öğrenmeden esnaf ve tüccar bizim çarşı ve pazarlarımıza alışveriş yapmasın demiş Hazreti Ömer. Kendine duyurun demiş. Herkes kendi ticaret çeşidiyle alakalı, kendisini ilgilendiren emirleri, yasakları, helalı, haramı öğrenmeden ticaret yapmasın. Müthiş bir genelge aslında. Yani seminerlerle, verilecek eğitimlerle, kurslarla falan esnafın ve tüccarın helalı haramı kendi ticaretiyle ilgili hükümleri öğrenmesi 1400 bin yıl önce Hazreti Ömer tarafından istenmiş. Bunu günümüze uyarladığımız zaman ne anlama gelir? Düşünmemiz gerekiyor. Ticarette helal haram. Mesela sarrafı ilgilendiren konular diyelim. Kitab-ı Sarf diye o başlık altında bütün fıkıh kitaplarında incelenmiş. Bir de Kitab-ı Büyü' var, alışveriş genel başlık var mesela. Kitab-ı Sarf onun için yanında ama onun içinde de ayrıca başlıkla incelenmiş. Sarrafların özel hükümleri var. Altın, gümüş alımı, satımı. Döviz bürolarının özel çalışma İslam'da nedir? Mesela vade konusu yok. Al gülüm, ver gülüm. Parayı aldınız, ne kadar altın tutuyorsa verdiniz. Sarf akdi dediğimiz hadise bu. Vade girdiği anda faiz işlemeye başlıyor. Mesela bunu iyi bilecek sarraf kardeşlerimiz, döviz bürosu işletenlerimiz. Vade girer mi? Girer ama nasıl girer? Birisi geldi diyelim. Düğün hazırlıkları içinde tartıldı. Altınlar, takılar 4000 lira tuttu mesela. Kardeşimiz yarısını verebiliyor. 2000 lira. Diğer için rica etti. Efendim bunu 2 ay sonra versem olmaz mı? Şimdi alınacak başka şeyler de var. İmkanlarımız buna el verdi. Kız tarafı da düzgünce şeyler beğendi. Dolayısıyla şu anda 4000 lira veremeyeceğim. 2000 lirayı daha sonra versem dedi. Mesela bu konuda iki yol var. Birisi ben bunu 2 ay sonraya vadeli olarak sattım derseniz 2 ay sonra almak üzere faiz işlemeye başlıyor. Vadeye müsait değil altın. Fakat bunu 2000 lira kaç gram altına tekabül ediyor? Buna bakıyorsunuz. Kaç gram diyelim 25 grama tekabül ediyor. 25 gram 22 ayrı altın filancaya karzasen olarak verilmiştir diye deftere kaydettiğinizi düşünelim. Bu kardeşinize 25 gram 22 ayar altını ödünç olarak verdiniz. 2 aylığına mesela. Garza sen bakın destek verdiniz. Sevap işlemeye başladınız. Düğün yaparken dara düşen o kardeşinize sarap olarak yardım ettiniz. İki ay sonra diyelim şu durumlar ortaya çıkabilir. Karşı taraf size 25 gram 20 kere altın borçlu durumda. Bu düğün işi bozulmuş mesela, olmamış. Nişan devresindeyken bu altınlar, ziynetler alınmış. Düğün aşamasına gelinemeden kız tarafıyla erkek tarafının arası açılmış, düğün bozulmuş. Dolayısıyla erkek evinin elinde olan bu ziynetlere ihtiyaç kalmamış. Bu 25 gram altını 2 ay sonra bu kardeşimiz geri getirdi diyelim. Bunu almak zorundayız sarraf olarak. Bizim verdiğimiz kadarı geri gelmiş durumda karzasen. Bizim karımız ne? 2 ay süreyle ödünç birine para verdik, imkan sağladık. Her gün için sevap almaya devam ettik. Hatta 2 ay sonra ödeyemese, bir ay daha gecikme olsa her gün için bir yeniden verilmiş gibi diyor Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde. Bunu fakirlere tasadduk etseniz bu 25 gram altını ne kadar sevap alacaksınız? Karzasene 18 kat ecir vardır buyurmuş Peygamberimiz. Bir sürü ecir, ahiret için yatırım yaptık yani. Efendim şu kadar kaybımız oldu. 2 ayın içinde bunu işletseydik şu kadar gelir getirir diye bir kenara bırakarak ahiret için önemli bir kazanç elde ettik karzasen yoluyla. Darda olan bir aileye destek sağlamakla. Şimdi A şıkkı bu. B şıkkı düğün olmuş tabii, takılar şeyler yerini bulmuş. Ondan sonra ödeme yapmak için geldiler. Şimdi size 25 gram 22 ayrı altın borcu vardı. Kura baktınız, hesapladınız. 2000 lira değil de 2500'e tuttu diyelim. Gramı 100 lirayken 110 liraya çıkmış o arada. Günümüzde olduğu gibi mesela. Hesapladınız. 500 lira fazlalık var. Karşı tarafın 500 lira fazla ya altın olarak size 25 gram getirir, aynı yola çıkar. Veya size 2500 lira ödeme yapması İslam'a göre caizdir. Faize girmez. Ödünç verdiniz, ödünçü geri alıyorsunuz. C şıkkı tersi bir durum oldu. 100 liradan altının gramı diyelim 90 liraya düştü. Bu sefer de 2000 lira hesaplarınız 1600 liraya düşmüş. İşte 400 lira eksik ödeme, karşı tarafın ödeme hakkı var. Türk lirası olarak ödeyecekse. Altın olarak verme hakkı var. O altında o kadar tutuyor zaten. Onu kabullenmek durumu. İşte bu şartla karzasen sınıfına dahil edilerek elbette sarrafın tanıdığı, güvendiği kişilere destek vermesi, bu yolla ecir kazanması da mümkündür. Bu kapı açık tutulmuş. İşte buna benzer hulasa. Döviz bürosunda da benzer muameleler. Tekstil işi yapanın, hele gıda işi yapanların İslam'da çok daha ileri derecede metü sena edildiğini görüyoruz. Mesela Allah Resulü şöyle buyuruyor. Men celbe ta'amun febâhu bisîr yemihi ken öte sadaka bi. Kim gıda maddelerini celbeder, satın alır ve bunları o günün reis bedeli üzerinden yalansız, hilesiz satışa arz ederse kendine tasadduka bir. Sanki bunları tasadduk etmiş gibi ecir alır buyurulmuş. Neden? Toplumun ihtiyacı olan, herkese gerekli olan gıda maddesi ticareti yapıyorsunuz. Ekip biçiyorsunuz. Ya kendiniz yetiştirdiniz veya satın aldınız. Fakat onları o günün reis bedeli üzerinden satışa arz ediyorsunuz. Yalan ve hile girmeksizin. O zaman bunu tasadduk etmiş gibi ecir kazanıyorsunuz. Veya bunun yerine demiş İslam alimleri, diğer insanın ihtiyacı olan maddeler de aynı kapsamdadır. Çünkü Peygamberimiz demişler, gıda maddesini herkese gerekli olduğu için örnek olarak göstermiş. Onun gibi giyim eşyası başta olmak üzere toplumun ihtiyacı neler varsa hepsi bu kapsamdadır. Bunları üreten, temin eden, ticaretini yapan, eğer İslami ölçüler içinde bu şuurla ticaret yaparsa bunları sanki fakirlere sadaka olarak dağıtmış gibi sevap kazanır demişler. Evet, buna benzer ticari faaliyetler elhamdülillah aynı zamanda ibadete dönüşebiliyor ama İslami emirleri, yasakları, helalı haramı öğrenmek yoluyla pazarın yolunu tutarsak, ticareti yaparsak gerçekten altın değerinde bir işin ahirete yarayan tarafını da kazanmış oluyoruz. Evet, bize bir takım sorular ulaştı. O sorularımızdan konuya bakalım. Bir kardeşimiz, hocam diyor, elimizde bir şirketin hisse senedi var. uzun bir süre hisse senedi fiyatında artış olmadı. Hatta azalış oldu. Bunun zekatı nasıl hesaplanacak? Borsaya kayıtlı olup olmaması fark eder mi diye sormuş. Şimdi şirketlerin hisse senedinin zekatı nasıl hesaplanacak konusuna girirsek. Bunu iki türlü düşünme gerekiyor. Bir hisse senedi alım satımı yapan, borsacılık yapan diyelim, kimsenin elinde bu şekil diyelim 400 bin liralık hisse senedi var. Bir kimsenin elinde ama ticaretini yapıyor. Her gün alıyor, satıyor falan. Zekat hesaplaması yapacağı Ramazan'ın diyelim son haftasında hesaplama yapıyorsa bakıyor elinin altında 400 bin liralık hisse senedi var mesela. Bunlar tamamen kendisi açısından alıp satılan ticaret malı hükmünde. Aslında arka plandaki şirketi temsil eden bu hisse senedi bir fabrikanın tabii ki sanayi kuruluşunun, süpermarketin falan hisse senedi olabilir. Arka plandaki mala bakılmaksızın bunun ticaretini yapan kişinin elinde bu ticaret malı gibidir. %2,5 zekata girer. Yani 100 bin lirada 2500 lira, 400 bin lirada 10 bin lira bu kardeşimizin fakirlere dağıtması gerektiği belli oluyor. Şimdi aynı hisse senetleri diyelim bizim elimizde bilfarz. Yatırım yapmışız. Fabrikamız var, iş yerimiz var neyse. Bu arada yedek olarak, yedek akçe gibi hisse senedi alayım kenarda dursun diye aldık, bloke ettik. Çeşitli şirketlerden, meşru şirketleri kastediyoruz tabii İslam'a göre. Hisse senetleri elimizde 400 bin liralık olduğunu kabul edelim. Şimdi böyle bir durumda arka plandaki bu hisse senetlerinin temsil edildiği sanayi kuruluşlarına bakma hakkımız var. Bunların durumu zekat bakımından nedir? Ona bakıyoruz. Tesadüfen bu 400 bin liralık hisse senedi diyelim bir fabrikaya ait. Fabrikanın zekatını hesaplamadaki ana ölçü biliyorsun iki kelimeyle ifade ediliyor. Sabit sermaye kısmı, döner sermaye kısmı. İkiye bölüyoruz bu sanayi kuruluşlarının zekatını hesaplamayı. Sabit sermaye dediğimiz üretim araçları, üretimde kullanılan araçlar zekat dışı sayılıyor. Fabrikanın binası, üzerine oturduğu arsa kısmı, lojmanlar, efendim makineler, ekipman, efendim bilgisayar ağı vesaire. Bu arada servis arabaları falan. Bunların hepsi zekattan muaf. Neden? Bunlar satılık değil. Ticaret malı değil yani. Ancak üretim yapmada kullanılan araçlardan ibaret. Üstelik amortismana tabi, yani yıpranmaya tabi. Makinelerin ömrü 4-5 yıl mesela. Ona modası geçiyor, modeli geçiyor neyse. Yeni üretim araçları geliyor. Onlar bedava denebilecek derecede ucuz satılabiliyor, satabilirsek. Yenileri konuyor falan. Yeni sermaye ilaveleriyle bunların yenilenmesi gerekebiliyor. Bunlar zekat dışı hulasa. İkinci döner sermaye kısmı zekata tabidir şirketlerde. Bu da neleri içerir? Ham madde kaynakları, yarım mamul, üretilmiş mallar, depolarda neler varsa satılıktır diye ticaret amaçlı elimizde neler varsa bunlar uruz adını alıyor, ticaret malı yani. Nakit para kaynaklarımız buna ekleniyor. Borçlarımız varsa borçlarımız düşülüyor malum. Alacaklarımız ekleniyor, sağlam alacaklarımız. Ve sonunda zekat matrahı dediğimiz kısım meydana geliyor. Şimdi tesadüfen bu şirkette diyelim, sabit sermaye hesapladık, envantere çıkarıldı. 100 milyon değerindeyse şirketin bütün mal varlığı, yarısı yani 50 milyon liralık kısmı sabit sermaye, zekat dışı. Geride ne kaldı? 50 milyonluk kısım zekat matrahı. Zekata tabi olan kısım yani. %2,5 zekat verilecek. Bizim elimizde de o şirkete ait 400 bin liralık hisse senedi vardı. O zaman bakıyoruz şirketin yarısı %50'si zekat dışı. Sabit sermaye karşılığı yani. O zaman bizim elimizdeki 400 bin liralık hisse senedinin de yarısı yani 200 bin lirası zekat dışı kısmını temsil eden hisse senetleri oluyor. Yani biz o şirkete 400 bin lira bir parayla ortağız. Ortak olduğumuz fabrikanın zekata tabi olmayan kısmı bizim hisse senetlerimizde yansımış oluyor. Ve sadece 200 bin liralık kısmı yani yarısı hisse senetlerimizin %2,5 zekata tabi. Yani bizim vereceğimiz zekat miktarı nedir? 5 bin liradır. 100 bin lirada 2500 lira, 200 bin lira da 5 bin lira. Başka malımız yoksa zekata tabi. 5 bin lira fakirlere dağıttığımız için, dağıttığımız zaman malımız temizlenmiş oluyor. İşte bu şekilde hisse senetlerinin zekatını hesaplama hakkımız var. Yani demek ki elimizdeki hisse senedinin arka planını inceleme hakkımız var. Bu şirketin bilançosundan yetkililerden sorarak gerekirse sizin sabit sermaye oranınız nedir? Döner sermaye oranınız neden ibarettir? Bu bilgileri şirketten isteme hakkımız var. O bilgilere göre de hisse senedinin tamamına zekat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu tespit hakkımız var. Ancak şunu da hemen belirtelim. İşte borsaya kaydolma olmama etkili olur mu dedi kardeşimiz. Şimdi şöyle diyelim. Resmi kayıtlarda evet o şirketin hesaplamalarda 400 milyon örneğini verdik. 400 milyon liralık değeri var şirketin. Hisse senetlerindeki rakam bu. Fakat gerçekte bugün o şirketi satayım, devredeyim deseniz bir kişinin tespit edeceği rakam diyelim bunun 2 katı, 3 katı bazen. Hisse senetleri düşük kalmış yani. Bazen yarıya düşmüş oluyor. Mesela şeyin 200 milyon lira değeri var şirketin. Gerçek değerini hesaplasak. Fakat resmi kayıtlarda 100 milyon lira görünüyor. Yarısı görünüyor. Tabii buna rağmen bizim elimizdeki hisse senedinin değeri, toplam değeri 400 bin lira olduğu için biz o 400 bin liraya muhatapız. Yani bizde görünen hisse senetlerin değeri bu. Arka planda bizim bilmediğimiz, görmediğimiz yanıltmalar varsa piyasayı yanıltmak, resmi kayıtlarda düşük göstermek, bu sebeple düşük vergi ödemek neyse konu böyle bir şeyle varsa o tabii şirket yöneticilerinin sorumluluğunda olan bir konu oluyor. Bizim elimizde bizim ulaşabildiğimiz bilgilere göre toplam 400 bin lira değerinde hisse senedimiz var. Yarısı zekat dışı durumda, yarısı da zekatı verilecek durumda. O bilgilere göre amel edebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor bir hocamızdan dinimizce kumaş ticaretinin teşvik edildiği ama inşaat işinden uzak durulması gerektiğini söylemişti. Böyle bir durumun geçerlilik durumu var mıdır diye sormuş. Gerçeklik payı var mıdır diye sormuş. Şimdi kumaş ticaretinin teşvik edilmesi tesettür sebebiyle. Yani bazı alimler şunu tartışmışlar. Demişler acaba bir kimse bir üretim yapmak istese tarım ürünlerini üretmek mi daha faziletlidir gıda maddelerini yoksa giyim eşyasını mı tekstil işini üretmek yapmak mı daha faziletlidir bunu tartışmışlar. Bir kısmı tarım ürünleri en başta gelir demişler. Herkes ilgilendirir. İnsanların mutlaka bir şeyler yemesi içmesi lazım. Ona hizmet edeceği. Ayrıca kırda bayırda tarlalarda bir takım mahlukat da bizim tarlamızdaki mahsulden istifade edeceği için bu bizim sürekli ecir kazanacağımız bir alandır diye değerlendirmişler. İkinci sırada tekstil ürünlerini ya da giyim eşyasını saymışlar. Fakat bazıları da giyim eşyasını öne çıkaranlar da var. Yani bu tarım ürünleri, giyim eşyası üzerinde böyle bir değerlendirme yorum olarak var tabii ki. Peygamberimiz hadislerinde de biraz önce söylediğimiz gıda maddelerine dikkat çekmeler önemi sebebiyle tabii olmuş. Şimdi diğer inşaat sektörüyle alakalı konu yeni bir konu bildiğimiz gibi. Allah Resulü döneminde evler derme çatma, çadır türü veya üzerler işte hurma dallarıyla, kamış vesaire gibi şeylerle örtülmüş, kapanmış veya toprakla örtülmüş neyse iptidai yapılardan ibaret. Günümüzdeki gibi büyük inşaat sektörü söz konusu değil. O yüzden Allah Resulü'nün barınma yeriyle alakalı böyle bir hadis söylediğini düşünmek doğru değil. O yüzden günümüzdeki inşaat sektörünün içinde bulunduğu problemlerle ilgili olarak hileye hudaya çok açık bir meslek haline geldiğinden dolayı yani müşterinin çoğu zaman durumu bilmemesi, duruma hakim olamaması, hangi malzemeleri kullandı, hangi derecede kullandı bunları dışarıdan tespit güç olduğu için hileye çok müsait bir meslek olarak ortaya çıktı inşaat sektörü. O sebeple söylenmiş sözler olarak bunu düşünmek lazım. Yani ne derece hileye hudaya bir meslek açıksa vebali de ona göre tabii ki sonuçlanabilir endişesiyle bu söz söylenmiş olmalı. Yoksa inşaat sektörü de insana mesken sağlayan, çünkü mesken bildiğimiz gibi asli ihtiyaçlardandır. Yani insanın asli ihtiyacı olarak neleri var? Meskeni var. Ondan sonra daha önceden bir hayvan mesela veya günümüzde bunun yine araba geçti. Araba asli ihtiyaçlardan. Evin muhtaç eşyası asli ihtiyaçlardan. İnsanın ihtiyacını karşılayacak derecede evin tefriş edilmesi. Bunlar arasında. O yüzden mesken elbette küçümsenecek, azımsanacak bir nimet değil. Ve bunu yapan, dürüst olarak yapabilen kimselerin de elbette insanların asli ihtiyacını karşıladıkları için aynen giyim eşyasında tesettürle ilgili giyim, kumaş vesaire üretiminde olduğu gibi bunun da ayrı bir değeri var. Asli ihtiyacı cevap vermesi bakımından. O yüzden ihtiyaçta hiç ilgisi olmayan israfla alakalı bir takım konulara göre elbette mesken konusu herkesin oturmak durumunda olduğu ev anlamına geldiği için ayrı bir değer kazanır. Yeter ki dürüstlük içinde yapılabilsin. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerde özellikle buna dikkat çektiği görülür. Temel ihtiyaçlara. Ki bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Saadetül mümin fistelas. Mümini diyor Allah'ın Resulü üç şey mutlu eder dünya hayatında. Ve mümin diyor buna layıktır. Ne kadar emek verse, masraf yapsa şu üç şeyi elde etmek için verdiği emek boşa gitmez. Ve mümin buna layıktır buyuruyor. Mesela bunları sayıyor şimdi Peygamberimiz. Birincisi el mesyunul vasi'a. Geniş bir ev mesela hadis-i şerifte. Geniş bir ev. Ailesini rahat edebileceği. İmkanları olan için tabii ki. Geniş bir ev. Bunun ne anlama geliyor? Bir defa evli olan karı koca bir oda işgal etti diyelim. Yarın bunların çocukları oldu. İkinci bir odaya ihtiyaç olduğu belli. Misafir geldi diyelim. Misafir odası. Oda üç tane oldu. Bir oğlu kızı olduğunu kabul edelim. Bu evlenen kişilerin. 1-2-3-5 yıl sonra. Dolayısıyla erkek çocuğu için, kız çocuğu için belli yaşa geldikten sonra ayrı oda ihtiyacı doğdu. 4 oda oldu bakınız. Yani 3+1. Bir oğlu bir kızı olana misafir odasında düşünürsek doğrudan doğruya en az 4 tane ayrı odası olan 3+1'e ihtiyaç olduğunu hemen düşünebiliyoruz. Buna bir de hanım misafir odası olsun, misafir salonu olsun dediği zaman 1+4 ortaya çıkıyor. Bakın maruf dendiği zaman tabii ki eğer ailenin durumu müsaitse, bunu almaya, edinmeye gücü varsa cimrilik yaparak bundan uzak durması, ailesinin çok sıkıntılı imkanlar içinde hayatını sürdürmeye çalışması uygun değil tabii ki. Peygamberimiz buna dikkat çekmiş. Yani Müslüman buna layıktır. İkincisi ve el merkebü salih buyuruyor Peygamberimiz. Sağlam bir binit. Yani merkep kelimesi hem canlı hayvanı ifade ediyor, üzerine binilen insanı taşıyan veya yük taşıyan, hem de araçları ifade ediyor. Hem canlı hem cansız varlıkları ifade eden bir kelime kullanmış Peygamberimiz. Binit. Türkçemizdeki tam karşılığı. Dolayısıyla sağlam bir binit deyince Peygamberimiz zamanında safkan Arap atı. En kaliteli hayvan. Yani çölde 80-100 kilometre hız yaptığı kabul ediliyor. Savaşlarda üzerindeki cengaveri düşmanın hamlelerine karşı koruyacak çeviklikte bir hayvan. Ve fiyatı da 800 bin dirhem. Peygamberimiz zamanında at fiyatları var. Safkan Arap atı. 5 dirheme kurbanlık koç alınan bir piyasada 100 dirheme 20 tane koyun, 1000 dirheme 200 koyun alırsınız. 200 koyun parası. Yani bugünkü 100-150 bin lira, 180 bin lira gibi bir koç bugün 7-800 liradan aşağı kurbanlık koç alınmıyor mesela. Yani bugünkü sağlam bir motorlu araç gibi o gün herkes bunu edinmeye çalışıyor. Peygamberim olamıyorsa tabii ki katır oluyor, merkep olabiliyor, deve oluyor, binit anlamında. Ama safkan Arap atı almaya çalışıyor gücü olan kimse. Hazreti Ali'nin altında düldül deniyor mesela. Safkan Arap atıdır. Diğer ileri sahabelerin savaşlarda özellikle oraya buraya koşturanların altında hep bu cins hayvanlar var ve bunlar pahalı hayvanlar. Günümüzdeki araçlarda da mümin işte buna layıktır anlamında hadis-i şerifte dikkat çekilmiş. Üçüncü madde müminin hakkı olan diyelim hedefleyeceği hususlardan birisi. Ezzevcetü saliha. Saliha bir hanım. namazdan, niyazında tesettürlü eğitimini tam almış, evini mutlu edebilecek bir hanım eve getirebilmek için olanca gücünü sarf etmek mümine layıktır. Onu dünyada mutlu eder buyuruyor Peygamberimiz. Tabii hanım için de ezzevcü salih dememiz gerekiyor. Salih, dürüst bir erkek, iyi bir erkek, iyi bir koca edinmek, ne kadar emek verilse, dikkatli davranılsa yeridir diye mümin bunlara layık görülmüştü. Bunun gibi şimdi mesken en başta sayılmış ve insanların, müminlerin barınma ihtiyacı elbette önemli. Ama yeter ki bunu İslami ölçüler içinde yapabilelim. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, faizsiz bankaların da yatırım hesabında para tutmak ve kar oranını almak helal mıdır diye sormuş. Şimdi tabii bunların çalışma sistemine bağlı. Faizsiz banka dediğimiz zaman, ki katılım bankaları bunların ismi, oraya para yatırıldığı zaman bu parayı nerelerde kullandırıyorlar, ona bakıyoruz. Sisteme giriyorsunuz. İnternetten girilse bilgi alabiliyorsunuz. Kimsenin eline bunlar faizle para veremiyor. Yani denemek için gidip isteyebilirsiniz. Benim acele 10 bin lira ihtiyacım var, nakit olarak istiyorum, sıkıştım dediğiniz zaman size para veremez. Nasıl alabilirsiniz? Eğer bir mal alımı konusunda ciddi ihtiyar duyuyorsanız, araba alacaksınız diyelim. 10 bin liranız var. 30 bin lira oradan ilave finansman kullanarak 40 bin liralık bir aracı ajantadan almak istiyorsunuz. 10 bin lirayı siz verdiniz, 30 bin lirayı faizsiz banka verdi, halkın yatırdığı paradan. 40 bin lira arabayı aldık. Dolayısıyla 30 bin lirasını faizsiz banka verdi, 10 bin lirası, dörtte bir sizin orada hakkınız var. Dörtte üçünü faizsiz banka ödedi. Ortak bir mal meydana geldi. Ondan sonra aranızda yaptığınız sözleşmeyle faizsiz banka diyor ki bu araba size lazım, o niyetle alıyoruz. Şu sözleşmeyle bunu taksitlere bağlayalım. Sen nasıl ödeme yapabilirsin? Bu 30 bin lirayı ne kadar süre içinde ödeyebilirsin gelir durumuna göre diye kendi aranızda görüşerek ben bunu 48 ayda öderim dediğiniz zaman 48 taksitle bölünecek mesela. 24 ayda ödeyebilirim derseniz 24 aya göre taksitlere bölünecek. Tabii ki bu vade durumuna göre üzerine kar ekleme hakkı var. Peşin para ödeyip aldığınız bir malı vadeli olarak satarken kar ekleyebiliyorsunuz. İşte bu karın miktarını neye göre ekleyeceksiniz? İşte buna murabaha deniyor. Peşin alınan bir malı daha önceden müşterisi belli olan müşteriye devretmek, vade fark ekleyerek devretmek muamelesine murabaha deniyor. Bunla şu anda faizsiz bankaların büyük ölçüde yaptıkları murabaha bir tanesi. Mudarebe yapabiliyorlar mesela faizsiz bankalar. Siz diyelim ihracatçısınız. İhracat yaptınız falan ama aniden çok güzel bir teklif geldi. Nedir? Çay ihracatı yapabileceksiniz. İşte 200 ton neyse bir talep var. İşte 300 bin dolar tuttuğunu kabul edelim. 300 bin dolar Türkiye'den zaman ihaleyle çok uygun fiyatlarla peşin parayla çay alabilirsiniz. Paketleyerek bunu ihraç ederseniz bakıyorsunuz 100 bin dolar kar görünüyor yerine göre mesela. Ve iki ay içinde de diyorsunuz ben bu şeyleri alırım, çayı paketlerim, ihraç edebilirim. En geç 1,5-2 ayın içinde akreditifli işlemle bu para bizim elimize geçer diye hesaplamanız var diyelim. Böyle bir fizibilite var elinizde. Faizsiz bankaya gidiyorsunuz, böyle böyle bir talep var, çok güvendiğim bir firma benden 200 ton veya şu kadar çay istiyor şu kalitede. Ben piyasayı soruşturdum. Karadeniz bölgesinden çayın filanca yerlerden ihaleyle peşin parayla bu çayı alabildiğimiz zaman 100 bin lira, 100 bin dolar kar görünüyor diyorsunuz mesela. Parayı siz koyun, ben emeğimi koyayım dediniz. Karşı taraf kabul etti. Kontrollü şekilde ihaleye girdiniz. Onlar parayı yatırdılar. İhalede mal size kalınca ve acele paketlemeler yapıldı. 1,5 ayın içinde çay kıtırlarla ihraç edildi. İşte Avrupa'nın filanca ülkesine ve 400 bin dolar diyelim giriş yapıldı. Dönüş oldu mesela. 100 bin dolar gelir, kar var. 300 bin ana para. Şimdi bu 100 bin doları nasıl paylaşacaksınız? Bunu önceden konuşmanız lazım. Bu kararlaştırılmıştır. %20, %80 diyebilirsiniz. %20 emeğin, %80 sermayenin payı diyebilirsiniz. %30, %70 olabilir. Bunu piyasa belirliyor. Yani pazarlığa tabi kılıyor. İslam bu kısma karışmıyor. Hatta yarı yarıya bile deseniz kâr paylaşımı. İslam buna müdahale etmiyor. Ama günümüzde tecrübelerle sermayenin payı %80 dolaylarında kabul ediliyor. Şu anda finans kurumları da %80, %20 emeğin karşılığı %20. Yani kendilerine %20 kardan pay ayırıyorlar genel olarak. %80 para yatıranlara dağıtıyorlar karı. Amerika'daki venture capital sisteminde de benzer oranlar var. %18, %20, %80 dolaylarında kar paylaşımı var. Neyse, bunu biz esas aldığımızı kabul edelim. %20, %80. Şimdi 100 bin doların 20 bin dolarını biz alıyoruz. Bir buçuk ayda dolayısıyla 20 bin dolar gelirimiz oldu. İhracatçı olarak. Faizsiz bankanın ise 300 bin dolar geri dönüş dönerken ilaveten 80 bin dolar kar girdi havuza. Şimdi o havuzda bilfarz daha önceden dağıtılan karın 2-3 katı kar dağıtıldığını düşünelim. Faizin çok üstünde kar dağıtıldığı zaman faizsiz banka birden dikkati çeker ve herkes oraya parasını yatırmaya başlar. İşte buna mudarebe diyoruz bakınız. Faizsiz bankalar bu mudarebe işine sağlam girişimcilerle işbirliği yaparak girebilseler, bu gibi piyasalarda yerini alsalar ortaklıklar halinde, o zaman faizin çok üstünde kar dağıtabilirler ve büyümeleri birden hızlanabilir. Fakat maalesef henüz murabaha dediğimiz o birinci, işte araba alım satımı, ham madde alım satımı, hububat vesaire neyse, daire alım satımı gibi konularda hep murabaha uygulayarak faize yakın kar ekleyerek diyelim. Meşru kar ekleyerek ticaret yapıyorlar ama murabaha çok garantili olduğu için, çok kolay da olduğu için müşteri malı buluyor, pazarlığını yapıyor, adeta sonuçlandırıyor. Ondan sonra finans kurumuna gelip sözleşmeler imzalanıyor ve hiç finans kurumu, faizsiz banka yorulmadan imzalar atmak suretiyle neredeyse parayı ödeme derecesinde işi kolay yürütüyor. Bir de ipotek konuyor tabii ki malın üzerine. Ödeyemezse mala el koyma imkanı var falan. Garantili bir iş yani. Murabaha zararı en aza indiren bir yöntem. Ve şu anda %90-95'in üzerinde faizsiz bankalar murabaya sarıldı. Kolay olduğu için, garantili olduğu için. Fakat bu sefer de kar oranı faizin dışına çıkamaz hale geldi. Faiz miktarına yakın. İşte soruların çoğu bu minval üzere geliyor. Niye banka faizleri kadar veriyorlar? Niye onun altına üstüne çok fazla çıkamıyorlar? Gibi sorulan soruların ana cevabı bu. %90-95 murabaha yapılırsa, murabaha meşru olmakla birlikte kar oranını sınırlandırıyor, azaltıyor. Faizin üzerine fazla çıkamıyorsunuz. Fakat diğer yöntemlere, işte mesela müşareke var onların yöntemleri arasında. Bir de leasing var. Yani 4 çeşit ana muameleleri var. Müşareke, mudarebe, leasing ve murabaha. Onlar maalesef murabahaya çok yüklendiler. Ve diğer 3 tane muameleyi en aza indirdi. %1, %2, %3, %5'i geçemedi yani öbür muameleler. O yüzden kar oranını da çok aşırı yükseltemiyorlar ama yaptıkları için tabii ki caiz olmadığını söyleyemiyoruz. Faizlikle uğraşmıyorlar çünkü. Başka bir kardeşimiz, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın hükmü nedir demiş kardeşimiz. Cezai şart şöyle oluyor faizsiz bankalarda. Mesela sizin diyelim 30 bin lira borcunuz var, faizsiz banka taksitlere bağlanmış, ödeyemediniz. Ne kadarını? 5 bin lirasını taksitler takıldı, ödemediniz. 5 bin lira temerrüde uğradı, 6 ay süreyle gecikti, 6 ay sonra ödediğinizi kabul edelim mesela. Şimdi 6 ay sonra tekrar 5 bin lira olarak alınırsa bu para, üzerine hiçbir şey eklenmezse, bir defa para değer kaybetti bir. Şu anda %8-9 dolaylarında paranın değer kaybı, enflasyon olduğuna göre %4 dolaylarında değer kaybetti. Artı bununla ilgili belki avukatlık takibatınız oldu, icra takibi, hukuk daireniz, avukatlar devreye girdi falan. Oradan bir masraf çıktığını kabul edelim. Bunu ekleme hakkınız var. Bunu da ekliyorsunuz. Faizli bankalarda olsa böyle bir 5 bin lira zamanında ödenemese, 6 ay gecikse faizli bankalar çok yüklü şeyler, faizler ekliyorlar bunun üzerine. Siz onun yarısı kadar, 4'te çok çok az eklerseniz bu sefer pek çokları borcunu ödememeye başlıyor. Nasıl olsa fazla bir şey eklenmiyor. Dolayısıyla ben farkıyla bunu öderim. Yani 5000 liraya 500 lira veya 200 lira diyelim. 200 lira bir fark eklenmiş, önemli değil. 6 ay sonra öderim manasında borcu zamanında ödememeye teşvik gibi oluyor. Çok az eklenirse. Bu sefer faizsiz bankalar cezai şart adı altında buna biz biraz daha ilave yapalım ve bunu önceden bizden alışveriş yapanlar da bilsin. İlk sözleşmelerde buna yer verelim. Eğer zamanında bak borcunu ödemezsen enflasyon farkını ekleriz. Ondan sonra masraf ekleriz. Avukatlık ücreti, icra masrafı varsa artı bir de cezai şart ekleyebiliriz. %1, %2, %3 neyse anlamında sözleşmeye madde konuyor. Ve dolayısıyla cezai şartta eklenmiş olabiliyor. Fakat biz tabii bu enflasyon farkı eklenebilir diyoruz. Masraflar alınır, avukatlık masrafı falan. Ama cezai şart faiz kısmına giriyor. Fazlalık bakımından eğer şart koşulmuş, alınmışsa bile bunu kendimize sarf edemeyiz kurum olarak. Bunu ayrı bir havuza aktarma gerekir deniyor katılım bankalarında ve bunlar yardım havuzuna aktarılıyor. İşte cezai şart olarak eklendiyse ve bunlar tabii ecir beklenir beklenmez o Cenab-ı Hakk'ın bileceği şey öğrencilere burs olarak verilebiliyor. İşte Kuvvet Finans, Çeşme vesaire yaptırıyor bu gibi fazlalıklarla cezai şart olarak alınan fazlalık varsa ve diğerleri de bir takım fakir fukaraya yardım konusunda bu sosyal yardımlaşma fonu diyelim ona biz. Sosyal fon tabirini kullanıyorlar. O fona aktarılıyor bu cezai şart kısmı. Faiz şüphesi fazla olduğu için havuza dahil edilmiyor. Yani oraya para yatırıp da oradan kar alanların karı içinde cezai şart bulunmuyor. Cezai şart bu oluyor kısaca. Başka bir kardeşim, hocam da İslam hukukunda işçinin kıdem tazminatı hakkı var mıdır diye sormuş. Kıdem tazminatı hakkı. Şimdi kıdem tazminatı bildiğimiz gibi işçi ayrılırken işten her yıl için bir maaş olmak üzere. Eğer sendika daha fazlasını karara bağlamadıysa her yıl için bir maaş olduğunu kabul edelim. 20 yıl çalıştıysa fabrikanızda 20 yıl sonra ayrılırken 20 maaş en azından son 2-3 yılın ortalaması olan maaş üzerinden kıdem tazminatı adı altında yüklü bir para ödemeniz gerekiyor. Buna kıdem tazminatı deniyor. Şimdi siz 15-20 yıl çalışan 100-200 tane işçiniz varsa, 200 tane mesela, bunların birden işten birer ikişer ayrılmaya başlaması durumunda her birine 20'şer maaş, belki sendikayla 5 maaş da eklendiyse 20 veya 25 maaş ödemek zorunda kalmanız fabrikanın varını yoğunu götürebiliyor. Bazı şirketleri iflasa bile sürükleyebiliyor kıdem tazminatı. Bu yüzden işçiyle işverenin kıdem tazminatı konusunda karşı karşıya gelmesinin doğru olmadığını biz 20-25 yıl önce bunu kitabımızda da yazdık. Bu konunun kamuya, devlete bırakılması ve devletin bunu üstlenmesinin en uygun olduğunu ifade ettik. Bu konuda çalışmalar da doğrusu ilgili bakanlık tarafından Türkiye'de yapıldı. Son aşamaya da yaklaşıldığı halde maalesef sonuç henüz alınamadı bu konuda. Fakat bu kıdem tazminatı konusunun emekli sandığı sosyal güvenlik kurumunda olduğu gibi devletin üstlenmesi gerekiyor. Tabii ki işverenden, işçiden kıdem tazminat primi adı altında bir prim alınacak. Kesilen bu primler havuzda toplanacak, değerlendirilecek ve işçiler işten ayrılırken kıdem tazminatını işverenle muhatap olmadan kamu şeyinden, emekli sandığında olduğu gibi o sandıktan alacak. Hakkı neyse onu oradan almış olacak. İşte böyle olmayınca bu sefer işveren aman yüksek bir kıdem tazminatı ortaya çıkmasın diye maaşları düşük göstermeye çalışıyor. Asgari ücretten gösterme yoluna gidiyor. Cezalı duruma düşmeyecek şekilde. Ve fazlalıkları da işte yardım olarak, prim olarak bir ara prim adı altında ödüyorlardı. Yani 3000 lira alan 1500 lirası resmi görünüyor. 1500 lirası da prim olarak sanki yardım ediyormuş işçisine gibi gösterenler oldu. Bu da suistimallere çok açık bir kapı olarak karşımızda duruyor. Böyle olunca tabii 1500 liralık resmi maaş üzerinden vergiler tahakkuk ediyor. Bu defa işçinin emeklilik şeyi tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlantısı var, işinin yok değil. Emekli olunca maaşını devletten, o sosyal yardımlaşma kurumundan alır, o belli. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacak. Ama kıdem tazminatı bunun dışında tutuldu maalesef. Ve bunu işveren doğrudan doğruya kendisi ödeyecek. Kendi ödeyecek duruma işveren gelince de bir takım maalesef tedbirler alma ihtiyacını duyuyor bir takım işverenler. Ve bundan kamu zarar görüyor. Vergiler düşük oluyor. Kayıt dışına kaçmalar oluyor. İşçiyi bugün çıkarayım, yarın tekrar işe alayım gibi ikide bir de ilişiğini kesme, kıdem tazminat ödeme birikmeden yani düşükken ve yeniden sıfırdan işe alayım gibi uygulamalar almış başını gidiyor. İşte bu usulsüzlüklere son vermek için tek çare aynen emekli sandığında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olduğu gibi devlet kıdem tazminatı fonunu kuracak. Ve işverenden, işçiden kıdem tazminatı primi kesilecek, o havuzda toplanacak. O havuzda değerlendirilecek, işçi ayrılırken kıdem tazminatını oradan alacak. En sağlam olan budur ve İslami manada da hak, hukuk bakımından da işverenleri bir takım yalanlara, hilelere düşürmemek bakımından da uygun olan bu yönteme bir an önce geçilmesi gerekiyor. Biz bunu 20-25 yıl önce Ticaret ve İktisat İlmi halinde bir buçuk sayfa halinde fakir kaleme almıştım o zaman da. Kıdem tazminatını kim vermelidir? Bununla kim yükümlü olmalıdır başlığı altında. Daha o zaman aşağı yukarı buna benzer cümlelerle bunu ifade etmiştik. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, Ziraat Bankası Katılım Bankası kurdu ve şubeleşiyor. Diğer yandan önceki hizmetlerine de devam ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz demiş. Şimdi Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası dışında bildiğim kadarıyla 675 milyon Türk Lirası sermaye ile Ziraat Katılım Bankası adıyla kuruldu. Ve bunun sermayesi de hazine tarafından karşılandı. Şu andaki Ziraat Bankası'nın bir şubesi değil Ziraat Katılım Bankası. Onunla hukuki bakımdan doğrudan bağlantısı yok. Ama kardeş kuruluş tabii ki. Olmakla birlikte bütçeleri de ayrı, kasaları da ayrı. Şubeleri de şu anda ayrı ayrı kuruyor Ziraat Katılım Bankası. Diğer Ziraat Bankası'nın şubeleri içinde, binaları içinde birlikte hareket ettikleri bir kurumları yok. Genel müdürlüğü ayrı, yöneticileri ayrı, murakıpları ayrı. Şubeleri apayrı tayinler yapıldı kamu tarafından. Tabii ki Ziraat Bankası'ndan elemanlar geçiyor. Yani bu sisteme ayak uydurabilecek olan, katılım bankacılığına ilgi duyan bir takım yetişmiş elemanlar, personeller tabii ki Ziraat Bankası'ndan Ziraat Katılım'a geçenler oldu. Dışarıdan da oluyor tabii ki ortalama. Ve şu anda diğer katılım bankalarıyla aynı esaslara bağlı olarak çalışmasını sürdürüyor. O yüzden yaptığı işlemlerin Ziraat Bankası'nın faiziyle alakası yok diyebiliyoruz. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.